Merhaba, ben Yusuf. Ninen Artri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. John Kay'in Other People's Money, Finansın Asıl İşi adlı kitabı, modern finans sektörünü eleştirel biçimde inceleyen, ekonomi ve kamu politikası alanında bir kurgu dışı çalışmadır. Kay'in temel sorusu basittir: tasarruf sahipleriyle sermayeye ihtiyaç duyan kişi ve kurumları buluşturması gereken finans. Bugün gerçekten bu görevi ne kadar iyi yerine getiriyor? Kitap, bankacılık, sigorta, emeklilik birikimleri ve yatırımın toplum için gerekli işlevlerini kabul eder. Ancak sektörün büyümesinin, üretken yatırımların seçilmesi ya da insanların ekonomik güvenliğinin artmasıyla aynı anlama gelmediğini savunur. Kay,
özellikle kısa vadeli alım satımın,
karmaşık ürünlerin ve finans kurumlarının kendi aralarındaki işlemlerin asıl müşterilerin ihtiyaçlarının önüne geçtiğini anlatır. Amaç, finansı tümden reddetmek değildir. Amaç, başkalarının tasarruflarını yöneten kurumların yeniden güven, sadakat, makul maliyet ve uzun vadeli değer yaratma ilkeleriyle çalışmasını sağlamaktır. Bu yönüyle kitap, finansal kriz tartışmalarını yalnızca teknik düzenlemeler üzerinden değil, sektörün toplumsal amacı üzerinden ele alır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, finansın ölçütü büyüklük değil, ekonomiye sağladığı hizmettir, Kay. Finansın asıl işlevini paranın kendi başına çoğalması olarak değil, gerçek ekonomik faaliyetleri desteklemek olarak tanımlar. Hani halklarının tasarruflarını koruması, şirketlerin verimli yatırımlar için kaynak bulması, işletmelerin risklerini sigortalaması ve insanların emeklilik gibi uzun vadeli ihtiyaçlarını planlaması bu işlevin parçalarıdır. Bu çerçevede büyük bir finans sektörünün otomatik olarak başarılı sayılması mümkün değildir. Sektörün bilanço hacmi, İşlem sayısı veya çalışanlarının yüksek gelirleri, kaynakların iyi dağıtıldığını kanıtlamaz. Kay'in eleştirisi burada yoğunlaşır finansal sistem genişlerken. Bu genişleme çoğu zaman üretken işletmeler ile uzun vadeli tasarruf sahipleri arasındaki ilişkiyi güçlendirmemiştir. Bunun yerine finans kurumlarının birbirleriyle yaptığı işlemler çoğalmıştır. Bu ayrım önemlidir. Bir fabrikanın kapasite yatırımı için uygun finansman bulması toplumun üretim gücünü artırabilir. Buna karşılık aynı menkul kıymetin çok kısa aralıklarla el değiştirmesi her zaman yeni bir ekonomik değer yaratmaz. Kay, değerlendirmeyi sektörün kendi göstergeleriyle değil, reel ekonomi ve sıradan kullanıcılar üzerindeki sonuçlarıyla yapmayı önerir. Böylece finansın toplum için araç olduğu, başlı başına bir amaç olmadığı fikrini merkeze alır. İkinci olarak, karmaşıklık ve yüksek hızlı işlem. Müşteri yararının yerine geçebilir. Kitapta finansal yeniliklere karşı toptan bir ret yoktur. Fakat Kay yeniliğin kime hizmet ettiğini sorgular. Çok karmaşık finansal ürünler ve bilgisayarlı alım-satım sistemleri, riskleri daha iyi dağıtmak veya yatırımcıya daha uygun seçenek sunmak yerine, çoğu zaman işlem yapan kurumların avantaj kazanmasına hizmet edebilir. Kay'in dikkat çektiği uç noktada çok yetenekli matematikçi ve bilim insanları, bir algoritmanın zayıflığını başka bir algoritmayla yakalamaya çalışır. Bu yarış teknik olarak etkileyici olabilir, fakat şirketlerin uzun vadeli finansmanı veya tasarruf sahibinin refahı açısından sınırlı fayda sağlayabilir. Ayrıca karmaşıklık, ürünün gerçek maliyetini, taşıdığı riski ve kimin nihai olarak sorumlu olduğunu anlamayı zorlaştırır. Bir müşteri uzman tavsiyesine güvenmek zorunda kaldığında bilgi farkı büyür. Bu durumda piyasanın çok sayıda seçenek sunması, mutlaka daha iyi seçim anlamına gelmez. Kay için iyi işleyen bir sistemin niteliği, mümkün olan en hızlı işlem değil, anlaşılır sözleşmeler, makul maliyetler ve güvenilir aracılıktır. Bu yaklaşım, teknolojinin finans içindeki rolünü verimlilik ve nihai kullanıcı faydası bakımından yeniden ölçmeyi gerektirir. Üçüncü olarak, likidite ve şeffaflık talepleri her zaman tasarruf sahibinden gelmez. Kay, finans tartışmalarında neredeyse koşulsuz iyi kabul edilen likidite ve şeffaflık kavramlarını dikkatle ele alır. Likidite, bir varlığın kolay ve hızlı biçimde alınıp satılabilmesidir. Şeffaflık ise fiyatlar, işlemler ve ürünler hakkında daha çok bilginin görünür olmasıdır. Bunlar belirli koşullarda yararlı olabilir. Örneğin tasarruf sahibi neye yatırım yaptığını ve hangi bedeli ödediğini anlayabilmelidir. Fakat Kay, her saniye işlem yapılabilmesinin veya her ayrıntının piyasaya açılmasının uzun vadeli yatırımcıların doğal ihtiyacı olmadığını vurgular. Aşırı likidite talebi, çoğu kez sürekli alım-satım yapan piyasa katılımcılarının kendi faaliyetlerinden doğar.
İşlemin işlemi kolaylaştırması tek başına toplumsal yarar kanıtı değildir. Benzer biçimde, biçimsel şeffaflık bilgi bolluğu yaratıp anlaşılabilirliği azaltabilir. Sayısız veri ve karmaşık açıklama, uzman olmayan kişiye gerçek bir denetim gücü vermeyebilir.
Kay'ın önerdiği bakış, düzenlemenin aracı kurumların tercihlerini otomatik olarak kamu yararı saymamasıdır.
Sorulması gereken soru, hangi bilginin ve hangi işlem imkanının emeklilik birikimi olan kişiye, işletmeye veya sigortalıya somut yarar sağladığıdır.
Dördüncü olarak, rasyonellik varsayımı, piyasalardaki güç dengesini açıklamakta yetersiz kalır, Kay.
İktisatta yaygın olan tam rasyonel birey varsayımını finansın işleyişini açıklamak için yetersiz bulur.
İnsanların kararları yalnızca olasılık hesabı ve beklenen getiriyle şekillenmez.
İnsanlar umut, alışkanlık, korku, sosyal etkiler ve kişisel anlamlar nedeniyle ekonomik modellerin öngördüğünden farklı davranabilir.
Piyango bileti alma örneği bu noktayı görünür kılar. Bu davranış, salt hesap hatası diye geçiştirilemez. Çünkü kişi açısından başka anlamlar taşıyabilir.
Ancak finansal piyasalarda bu tür davranış farklılıkları daha güçlü bilgiye, teknolojiye veya uzmanlığa sahip tarafların kazanç elde etmesine yol açabilir.
Kay'ın önemli katkısı, rasyonel olmayan davranışın zaman içinde kendiliğinden yok olacağı iddiasına kuşkuyla yaklaşmasıdır.
Bilgi asimetrisi bulunan piyasalarda bireyler hatalı ya da sınırlı kararlar vermeyi sürdürebilir.
Bu nedenle yalnızca tüketicinin dikkatli olması beklentisi yeterli koruma sağlamaz.
Ürün tasarımı, danışmanlık kalitesi ve kurumların güvene dayalı sorumluluğu da önem taşır.
Kay, insan davranışını ideal bir modelle yargılamak yerine,
gerçek insanların karşılaştığı belirsizlikleri ve karar verme sınırlarını dikkate alan bir finans anlayışını savunur.
Son olarak, reformun yönü daha fazla işlem değil, daha düşük maliyet ve daha güçlü sorumluluktur.
Kay'ın reform yaklaşımı tek bir yeni kuraldan ibaret değildir.
Finansın amacını yeniden kurmak için karmaşıklığın azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi ve sistemin istikrarının artırılması gerektiğini savunur.
Bu hedefler birbirine bağlıdır. Karmaşık yapıların azalması hem denetimi hem de müşterinin ürünü anlamasını kolaylaştırabilir.
Düşük maliyetler, uzun vadede tasarruf sahibinin elde ettiği net getiriyi korur.
İstikrar ise bankacılık sorunlarının kamu kaynaklarıyla çözülmesi riskini azaltır.
Kitap, finans sektörünün siyaset üzerindeki etkisini de yapısal bir mesele olarak görür.
Seçim harcamalarının sınırlandırılması,
kamu göreviyle finans sektörü arasındaki döner kapının azaltılması ve karar alıcıların sektör dışından güvenilir uzmanlığa erişmesi gibi öneriler bu yüzden
önemlidir.
Kay'ın bakışında düzenleme, yalnızca teknik sermaye oranları belirlemek değildir.
Aynı zamanda hangi çıkarların politika yapımını etkilediğini sorgulamaktır.
Bununla birlikte kitabın hedefi piyasayı devletin yerine koymak ya da devleti piyasanın yerine geçirmek değildir.
Esas hedef, finansal kurumların başkalarının parasını yönetirken taşıdığı emanet sorumluluğunu açık biçimde yeniden tesis etmektir.
Sonuç olarak, Other People's Money, bankacılık ve finans konusunda teknik ayrıntılara boğulmadı.
Sektörün ne işe yaraması gerektiğini anlamak isteyen okurlar için güçlü bir değerlendirmedir.
Ekonomi öğrencileri, yatırımcılar, emeklilik birikimi bulunan çalışanlar, kamu politikası ile ilgilenenler ve finansal düzenlemeyi tartışan herkes kitaptan yararlanabilir, okur.
Finansal ürünlerin karmaşık görünmesinin onları zorunlu olarak yararlı yapmadığını, işlem hacminin de ekonomik katkıyla aynı şey olmadığını daha net görür.
Bu, özellikle yatırım kararlarını yalnızca kısa dönem performans ve piyasa hareketleriyle değerlendirmemek için faydalı bir zihinsel çerçeve sunar.
Kitabın pratik katkısı, maliyet, risk, danışmanlık ilişkisi ve uzun vadeli amaçlar hakkında daha dikkatli sorular sormayı teşvik etmesidir.
Entelektüel katkısı ise finansı dar bir uzmanlık alanı olmaktan çıkarıp güven, kurumlar, siyaset ve toplumsal fayda meseleleriyle ilişkilendirmesidir.
Benzer finans krizi kitapları çoğu zaman belirli bir çöküşü, belirli bankaları veya düzenleme ayrıntılarını merkeze alır.
Kay ise daha temel bir soruya döner finans, kimin parasıyla, kimin yararı için çalışmaktadır?
Bu nedenle eser, yalnızca krizlerin nedenlerini anlatan bir eleştiri değil.
Finansın meşru işlevine dair tutarlı bir ölçüt öneren bir kitaptır.
Dengeli yönü de buradadır. Finansın gerekli hizmetlerini kabul ederken, gereksiz karmaşıklık ve çıkar çatışmalarını açık biçimde sorgular. Destek olmak isterseniz John Kay kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.